Ayrım 10, sayfa 121. 1947 Mayıs'ında Birleşmiş Milletler'in Sovyet elçisi Andrei Gromyko, genel kurulda yaptığı bir konuşmada Sovyetler Birliği'nin Filistin'de bir Musevi devletinin kurulmasına destek vereceğini söylemesi, Siyonistleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Büyük Britanya'yı şaşırtmıştı. Bir hafta sonra Gromyko'nun konuşmasından hoşnut kalan Sofya'daki Yahudiler, Stalin'e bir telgraf çekerek minnetlerini belirtmişlerdi. 30 Kasım 1947'de Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Birleşmiş Milletler'in Filistin'i Arap ve Musevi devletlerine bölme planını destekleyeceğini açıklamasıyla tüm Bulgaristan'da kutlamalar yapıldı. Bu, Hayrilerin El Ramla'da şaşkınlıkla ve hayretle karşıladıkları haberin aynısıydı. Sofya'da coşan Yahudiler caddelere çıkıp bayrak sallıyorlar, İsrail şarkıları söylüyorlar ve günün kahramanlarının adlarının yazıldığı pankartlar taşıyorlardı. Theodor Herzl, Georgi Dimitrov, David Ben-Gurion ve Josef Stalin. Birleşmiş Milletler oylamasından 3 gün sonra 2 Aralık 1947'de Solya Eşkenazi Dalya'yı, o zaman adı Daisy'ydi, Sofya'daki bir hastanede dünyaya getirdi. Jacques ve karısı Virginia, Moshe ve Solya'nın bebeği hastaneden getirmelerinden kısa bir süre sonra onları ziyaret etti. Virginia, Dalia'nın sevincini kontrol altına alamayan babasından farklı olarak sessiz ve huzurlu bir bebek olduğunu hatırlıyordu. Zaten Moshe de sevincini kontrol altına almak istemiyordu. Bir kız ve adı da Daisy. Moshe, heyecanla yorgun anneyle hasır sepetinde yatan çocuğu arasına gidip gelirken bağırıyordu. Bir kız ve adı da Daisy. Çift 7 yıldır bir bebek istiyorlardı. Hatta bir kız bebek umuyorlardı. Şimdi onun nerede büyüyeceğine karar vermeliydiler. Sovyetlerin Musevi devlet için desteği, Bulgar hükümetinin isteyen Yahudilerin göçlerine arka çıkmaları gerektiği anlamına geliyordu. Georgi Dimitrov, Stalin'in kendisine Filistin'e göç edecek Yahudilere yardım edilmesinin bir Birleşmiş Milletler kararı olduğunu hatırlatan, Kremlin'deki toplantıdan yeni dönmüştü. Dimitrov hemen bu mesajı Birleşmiş Milletler'in kararını bir yenilgi olarak gören Musevi komünistlere iletmişti. Dimitrov 1948 Mart'ında Politbüro'daki bir toplantıda Musevi yoldaşlarına Museviler tarihlerinde ilk defa hakları için adam gibi savaşıyorlar demişti. Bu savaşı takdir etmeliyiz. Göçe karşıydık. Aslında bir engeldik. Bu bizi halk kitlesinden ayırdı. Birkaç hafta sonra 3 Mayıs'ta Musevi komünistler halka, Büyük Sovyetler Birliği'nin büyük katkılarıyla Musevi sorununa getirdiği çözüm ve bağımsız, hür, demokrat Musevi Cumhuriyeti'ne, Eretz İsrail, ulaşabilmek için yaptığı katkılardan dolayı sonsuz takdirlerimizle, yaşasın Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve faşizme ve Yahudi aleyhdarlığına karşı savaşmış, Bulgar halkının lideri yoldaş Georgi Dimitrov, yaşasın köleleştirilmiş ve bastırılmış ulusların koruyucusu General Josef Stalin diyerek açıklama yaptılar. Yahudi toplumunun ayrılışının yakın olmasından dolayı Musevi komünistler, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti hükümeti büyük bir memnuniyetle Filistin'e yerleşmek isteyen Yahudilere serbestçe göç etmeleri için her türlü yardımı vermeye hazırdır diye karar verdiler. Bu, Jacques Eşkenazi'nin de kabul edebileceği bir durumdu. Onun nasıl hissettiği ve Moshe'ye ne söylediği iki kardeş arasında kaldı. Yurt cephesi, ülkeyi terk etmek isteyen Yahudilerin taşınma işlemlerini denetliyordu. Bulgar Siyonist grubunun bağımsız olarak çalışmasına izin verilmiyordu. Artık sadece hükümet tarafından basılacak bir Yahudi gazetesi olacaktı. Siyonistler ve komünistler aynı amacı paylaşacaklardı. Yeni Musevi devletinde yaşamak isteyen Yahudilerin gidişlerini kolaylaştırmak. Bazıları bunu zincirleme bir reaksiyon olarak, bazıları eski anavatana doğru keyifli bir adım olarak, bazıları da bir heyecan olarak anımsıyordu. Yıllarca göç kararı teorik olarak görülmüştü. Hatta olanak dahilinde olduğunda bile birçoğu kalmayı planladıklarını söylediler. Ama bu çok çabuk değişti. Bir komşu, İsrail'e bir berber ailesini daha önceki bir gemiyle götürmeye karar verdi. Sonra sokağın karşısındaki ev kadını Rahel, ailesinin gitme kararını ilan etti. Bir kuzen, elektrikçi Sami, göç etti. Sonra terzi Matilda gitti. Ayakkabıcı Leon. Polis memuru Haim, şoför İshak, sinemacı Buko. Şimdi haham, bakkal, manav, fırıncı, Bulgar Musevi Korosu 100 kişinin hepsi bir gemiyle İsrail'e gitti. Birdenbire ailenin yarısı gitmişti. Mahallenin yarısı boştu. Psikoz gibiydi dedi Bulgaristan'da kalmayı tercih eden eski komünistlerden bir Yahudi. Bir gece önce bir şeye inanıyorlardı. Ertesi gün bir başka şeye inandılar. 1948 baharında Moşe ve Solya'nın tartışacakları bir şey kalmamıştı. Fabrikalar millileştirilmiş ve mülke devlet adına el konulmuştu. Moşe'nin geçiminin geleceği belirsizdi. Yeni hükümet her ne kadar Yahudilere ve diğer Bulgar halkına eşit davranıyor gözüküyorsa da işkenceler ve yaptıkları infazlar Moşe'ye göre aşırı vahşilikti. 1943'teki kaçış geleceği belirsiz Bulgaristan'da güvenliğin teminatı değildi. Buna rağmen Moşe'nin kalmamasının nedeni sadece Bulgaristan'daki zor yaşam değildi. O yeni bir yere gitmek istiyordu. Moşe yıllarını uzak bir yerde yeni bir hayat lafları duyarak geçirmişti. Zorluklar karşısında güçleniyor ve bu durumda ona gitmesini söyleyen hislerine güveniyordu. Solya bu kadar emin değildi. Sevdiği ülkeyi arkasına bırakmak ona ağır geliyordu. Ama Moşe'nin karısı olarak onu takip edecekti. En kısa zamanda Moşe, Solya ve Dalia Eşkenazi İsrail'e gidecekti. 14 Mayıs'ta Ben Gurion, İsrail'in bağımsızlığını ilan edince Araplar ve Yahudiler arasında savaş resmen başladı. Yahudi dairesi ve Bulgar hükümeti düzgün bir göç için detaylı bir plan hazırlamıştı. İlk olarak 5 ufak gemi, her birinde 150 kişi, Yitzhak Yitzhaki gibi manda zamanında Filistin'e gitmiş ve varlıkları göç zincirinin ilk halkasını oluşturmuş kişilerin çocukları gönderilmişti. Bu yolculuklar Bulgar deniz ticaret filosunun sahip olduğu ve kullandığı gemilerde yapılıyordu. MBDK tarafından kişi başı $40 ödenmişti. MBDK ve diğer uluslararası Siyonist grupların katılımına, harap olmuş ve fakirleşmiş Bulgaristan'a, ülkeyi yeniden kurması için çaresizce muhtaç olduğu nakit para ödendiği sürece müsamaha ediliyordu. Bulgar hükümeti ilk büyük operasyonun Yugoslavya'da Bakar Limanı'ndan yapılmasına karar verdi. Toplam 3694 Bulgar Yahudisinin işlerini halledebilmek için 3 haftaları vardı. Bulgaristan'ı terk etmeden önce tüberküloz, kalp hastalıkları, tifo, kolera ve frengi hastalıklarının bulunmadığını ispat edebilmek için tıbbi bir muayeneden geçmeleri isteniyordu. Sonra evlerini kapatacaklar, vedalaşacaklar ve 25 Ekim'de Sofya'da iki uzun trenin beklediği merkez tren garında toplanacaklardı. Moşe ve Solya, Sofya istasyonunda kalabalık yolcular arasında platformda ilerlediler. Jacques ve karısı Virginia onları uğurlamaya gelmişti. Moşe ve Solya'ya kolilerini ve bavullarını taşımaya yardım etmişlerdi. Biri sakin bir şekilde hasır sepetinde yatan Dalia'yı taşıyordu. İstasyondaki atmosfer hüzünle ağırlaşmış ve beklentilerle şenlenmişti. Kardeşler, babalar, büyük anneler ve amcalar belki de son defa birbirlerine sarılıyorlardı. Temiz ve parlak bir hava vardı. Platformun güneyinde Vitoşa Dağı'nın tepesi yükseliyordu. Sivri tepesi buruşmuş sivri bir şapkaya benziyordu. Solya sık sık genç arkadaşlarından kurulu bir grupla şarkı söyleyerek güneş ışınlarını süzen çam ve akça ağaçların arasında taşlı patikalardan yukarı tırmanırdı. Tam doğusunda doğduğu yer olan Sliven vardı. Hemen Güller Vadisi'nin arkasında eski bahçesini kayısı ağacı ile birlikte hatırlıyordu. Tepelerinin içlerinde kömür ocakları bulunan bir yerdi. Burada toprak meyve ağaçları ve kırmızı üzüm için çok uygundu. Solya fısıldayan rüzgarın vadiye doğru estiğini ve toz bulutu kaldırdığını hatırlıyordu. Öğleden sonra tren Sofya'dan hareket etti. İlk önce yavaş ve dikkatli gidiyordu. Sonra batıya doğru yavaş yavaş giderken hızını arttırdı. Yugoslavya sınırına ve İsrail'e gidecek gemiye doğru hızla başkentten çıktı. Sofya'dan hareket eden trendeki 1800 Bulgar Yahudisinin çoğu veya on binlerce 1948'de göç eden Macaristan, Romanya veya Polonya Yahudisi için İsrail'e bu yolculuk 2000 yıllık bir sürgünden dönmeyi ve Talmud yeminini temsil ediyordu. Talmud yeminine göre her kim İsrail'de 4 adım atarsa tüm günahları bağışlanacaktır. Ama Yugoslavya sınırını 25 Ekim 1948'de alacakaranlıkta geçen tren, aynı zamanda bir zamanlar delilik olarak eleştirilen hareketin zaferini de temsil ediyordu. Politik Siyonizm hareketinin babası Theodor Herzl, bir Yahudi yurdu kurmanın ittifak devletlerini imparatorluk güçleriyle aldatmak olduğunu biliyordu. Filistin veya belki başka bir yerde kurulacak bir Musevi devletinin onların çıkarlarına uygun olduğuna ikna edilmeleri gerekiyordu. Musa'ya 40 yıl gerekmişti, dedi Herzl. Bize belki 20, belki 30 yıl gerekli. Herzl, imparatorluğu sallantıdayken hala Filistin'in kontrolünü elinde tutan Osmanlı Sultanı'na davet etti. Siyonist lider, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde borsalarda olan arkadaşlarından, imparatorluğun borçları için mali destek ve en geniş savaş gemilerinin bile altından geçip Haliç'e geçebileceği yükseklikte yeni bir köprü inşasında yardım sözü verdi. Sultan lehinde bir cevap verdi. Yahudilerin arkadaşı olarak kendini ifşa etti. İstanbul'dan dönüşünde Herzl Sofya'da durdu ve bir Bulgar tanıdığına şöyle söyledi. Sultanın paraya, bizim vatana ihtiyacımız var. Ben Viyana, Londra ve Paris'e gerekli parayı toplamaya gidiyorum. Herzl İngilizlerden de destek aradı. İngiliz koloni sekreteri Joseph Chamberlain'e İngiliz egemenliğinde Musevi bir koloniye destek vermesi için ısrar etti. Nitekim İngiltere gücünü artıracak ve 10 milyon Yahudinin minnettarlığını kazanacaktı. Herzl'e göre Chamberlain, Siyonist fikri benimsemişti. Eğer ona İngiliz egemenliğinde olmayan, beyazların yaşamadığı bir nokta gösterebilirsem, o zaman konuşabiliriz. İngiltere hala Filistin'e egemenliğini almamıştı. Böylece iki adam olası Musevi vatanını Kıbrıs'ta, Sina'da ve hatta Uganda'da bile kurmak için tartıştılar. Kıyılar sıcak olur, dedi Chamberlain Siyonist lidere. Ama Avrupalılar için iç kısımların iklimi mükemmeldir. Şeker ve pamuk yetiştirilebilir. Uganda fikri Herzl'in yandaş Siyonistler tarafından hoş karşılanmadı. Ve Herzl 1904'te öldükten sonra Siyonist hareket Filistin'e odaklandı. Ve Osmanlı Sultanı ile görüşmeleri yoğunlaştırdılar. Chaim Weizmann 1914'te Fransız Siyonistlerle yapılan bir toplantıda bir ülke var, insanları yok. Diğer taraftan Musevi insanlar var ve ülkeleri yok, dedi. İsrail'in ilk başkanı olacak adam şunu sordu. O zaman taşı gediğine koymaktan başka ne gerekiyor? Bu insanları bu ülkeyle birleştirmek için. Bu ülkenin sahipleri Osmanlılar inandırılmalı ve ikna edilmeli ki bu evlilik sadece Musevi insanlar ve ülke için değil ama kendileri için de bir avantajdır. Ancak Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne, İngilizlerin Filistin'e girmelerine ve 1917'de Musevilere ulusal vatan sözü veren Balfour bildirisine neden olacaktı. 30 yıl sonra Mayıs 1948'de David Ben-Gurion yeni İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan edince Musevi Jules Verne gerçek olmuştu. Tren 27 Ekim 1948'de alacakaranlıkta Sarp-Dalmatya kıyılarına ulaştı. Batıya doğru Adriyatik'in ufkunda gökyüzü alev rengindeydi. Solje ve Moşe'nin arkasında kararan doğuda Zagreb, Ljubljana, Belgrad ve Sofya kalmıştı. Bulgaristan'ın bir yerinde ailenin değerli eşyaları 200 gram veya her yetişkin için 100 kilogram sandıklarda kalmıştı. Solje hasırdan yapılmış bir çeyiz sandığı paketlemişti. Yün battaniyeler ve bir Bulgar kilimi. Kenarlarında küçük kırmızı çiçekleri olan krem renkli Çekoslovakya'dan özel düğün porseleni, büyük çorba kasesi ve çukur tabakları, Bulgar brandisi yudumlamak için mor kristal kadehler, yastık kılıfları, danteller ve diğer el işlemeleri ve pembe yatak odası seti. İki elbise dolabı, yatak ve kafesi. Kişisel eşyalarından ayrılan Yahudiler sadece Solje ve Moşe değildi. 4000 ton değerli eşya Sofya'da işçiler kişisel eşyalarını İsrail'e gönderebilmek için yabancı nakliye şirketleri ararken Moşe ve Solya'nın evlendikleri sinagogda istiflenmişti. Tren Bakar Limanı'na yakın bir yerde tıslayarak durdu. İçinde Solya ve Moşe inmeyi beklerken çantalarını hazırladılar ve sepetinde hazır olan dalyayı aldılar. Pencerelerden belki 300 metre uzaklıktaki büyük yelkenli direkli geminin iskelede durduğunu ve ışıklarının gökyüzüne vurduğunu görebiliyorlardı. Panyork bir futbol sahası kadar büyüktü. Güvertesinden 3 direk yükseliyordu. Altında 50 ton muz ve fosfat taşıyabilecek kapasitede kargo bölümü 3694 Bulgar Yahudisini taşımak üzere değiştirilmişti. 42 Alkalay, 68 Alatce, 68 Baruh, 124 Kohen, 20 Daniel, 7 Deinon, 4 Sivris, 1 Elyas, 1 Elder, 1 Efraim ve 54 Aşkenazi. Solye ve Moşe ve Dalya, İskele tahtasına giden göçmen kuyruğunu takip ettiler. Gemiye binince güçlü bir dezenfektan kokusu burunlarına çarptı. Önlerinde deniz yeşili rengine boyanmış kocaman bir metal kargo bölümü gözüküyordu. Gözlerinin görebildiği yerin 3 katı kadar yüksek ahşap ranzalar vardı. Burası gelecek 8 gün için onların evi olacaktı. Geminin deposuna mürettebat, parası MBDK tarafından ödenmiş binlerce konserve yiyecek stoklamıştı. Gelecek bu bir haftada Moşe, Solya ve Panyork'un diğer yolcuları konserve et ve balık, konserve süt, meyve, ekmek, margarin, greyfurt marmeladı ve küçük parça siyah çikolatayla yaşayacaklardı. MBDK sabun ve acil tıbbi malzemeleri de temin etmişti. Yolcular sonradan ciddi bir hastalığın olmadığını ama Bulgarların çoğunun korkuluklarından aşağı sarkarak açık denize kustuklarını hatırlayacaklardı. Gelecek yıllarda ailesi o seyahatte sadece Dalya'nın midesinin bulanmadığını anlatacaklardı. Neredeyse tüm yolculuk boyunca uyumuştu. Yavaşça Yugoslavya kıyıları gözden kayboldu. Panyork, azami 14 deniz mili hızla Adriyatik'te güneye doğru ilerliyordu. Prova'dan sadece gökyüzü, ufuk ve deniz gözüküyordu. Moşe sadece ileri bakabiliyordu. Ailesinin nerede yaşayacağı veya Hayfa'ya vardıklarında neyle karşılaşacakları hakkında bir fikri yoktu. Savaşın hala devam ettiğini biliyordu ama İsrail'in daha üstün olduğu ve çok kısa zaman sonra yeni bir ateşkesin kararlaştırılacağı söyleniyordu. Moşe bir şekilde Musevi devletinin hayatta kalacağından emindi. Anlaşmazlıklara rağmen Filistin'deki birçok aydın uzun vadede İsrail'in hayatta kalabilmesinin Araplarla birlikte var olmalarından kaynaklanacağını tartışıyordu. Moşe, Filistin'de yaşayan tüm insanlar için iki uluslu demokratik bir devleti savunan bir Siyonist örgütün yandaşıydı. Yahudiler ve Araplar arasında bir anlayış, temelinde iki özel kültürlü insanların arasında tam bir politik eşitlik ilkesini savunan Brit Shalom'un veya barış anlaşmasının oluşmasıyla ortaya çıkan iki ulus kavramının kökü 1920'lere dayanıyordu. Bu felsefenin dayanağının bir parçası, Siyonist etkinliğin etik bütünlüğünü korumak istemeleri, diğer parçası da pratik olmasıydı. Brit Shalom'un kurucusu Arthur Rupin, eğer Araplarla askeri müşterek temelde bir çözüm bulunamazsa, Siyonizmin felakete doğru sürükleneceğinden hiç şüphem yok, demişti. Birlikte yaşamın manevi babası, uzun zamandan beri iki uluslu devletin temelinde, İki insanın paylaştığı vatan sevgisi olduğunu savunan Viyanalı büyük dini düşünür Martin Buber'di. Musevi avukatlar iki uluslu devlet için 1940 yılında sol politik parti MAPAM'da bir araya geldiler. 1947'de MAPAM liderleri Birleşmiş Milletler Sovyet temsilcisi Andrei Gromyko'yu tek bir devlet çabalarını desteklemesi konusunda ikna etmede başarılı olamadılar. İki ayrı devletin gelecekte daha büyük gerginliğe neden olacağını savundular. Gromyko onlara bu fikrin güzel olduğunu ama gerçekçi olmadığını söyledi. Sovyetlerin bölünme için oy vermesiyle Filistin'e Moşe'nin gelmesinden 15 yıl önce göç etmiş bir MAPAM lideri Viktor Shemtov şöyle düşündü. Bu uzun bir savaşın başlangıcı. Yine de Shemtov İsrail'in doğuşunu diğer MAPAM üyeleriyle birlikte Hayfa'nın caddelerinde dans ederek kutladı. Moşe ise kendi görüşüne göre çok kısa zaman sonra MAPAM'ın rakibi Ben Gurion'un Merkez Partisi Mapai'yi kucaklayacaktı. 8. gün tan ağarmadan uzakta ışıklar gözüktü. Yolcular hareketlendiler ve güverteye çıktılar. Kara yakınlaştıkça bazı ışıklar diğerlerinin üstünde duruyor gibi görünüyordu. Havada asılı yanıp sönen mücevherler aslında değişik yükseklikte bulunan evlerden geliyordu. Burası Hayfa'ya bakan dik yamaçlık Karmel'di. Neredeyse gelmişlerdi. 4 Kasım'da gün ağarırken yolcular Hayfa limanına giren geminin güvertesine doluşmuştu. Bazıları ağlıyordu. 60 yıl boyunca Siyonistlerin ve şimdi yeni İsrail Devleti'nin milli marşı olmuş Hativka'yı söylemeye başladılar. Ve doğuya doğru. Bir göz Siyon'a bakar. Umudumuz daha kaybolmadı. 2000 yıllık umut. Topraklarımızda hür insan olmak, Siyon ve Kudüs topraklarında. Birçoğu onca mücadelelerden sonra sonunda evlerine geldiklerini hissetmişlerdi. Kıyıda Yahudi dairesinin yetkilileri ipin arkasındaki masalarda oturuyorlar, yolcuları aile aile geçiriyorlardı. İsimleri ve doğdukları yılı alıyorlardı. Dalia'nın doğum yılı 1948 olarak yanlış kaydedilmişti. Eşkenaziler bir kimlik kartı aldılar ve ilerideki metal binaya gitmeleri istendi. Burada işçiler Bulgarlara saçlarını sertleştiren ve beyazlatan bir madde püskürtüyorlardı. Çocuklar gülerek etrafta koşuyorlar ve birbirlerine saçlarını gösteriyorlardı. Sonra sandviçler dağıtıldı. Bazı aileler otobüslere, diğerleri kıyı boyunca güneye doğru giden sarı dar buharlı bir trene bindirildi. Eşkenaziler eski bir İngiliz askeri barakası olan 30 mil uzaklıktaki Pardes Hanna'ya gittiler. Hemen bir sıra barakanın arkasında yeni gelenlere sığınak olarak çadırlar kurulmuştu. Böylece Eşkenazilerin İsrail'deki hayatları başladı. Aşağı yukarı 10 gün boyunca Moşe ve Solya bir çadırda diğer devşirilmiş uluslardan insanlarla koyu dalgalı saçlı, Arapça konuşan, Fas'tan gelen mülteciler, soluk, şaşkın, Aşkenazi dilini konuşan Romanya, Macaristan ve Polonya'dan gelen binlerce mülteci arasında yaşadılar. Kalabalık kokulu bir yerdi. Kasım ayı için sıcak bir dönemdi ve yağmurlardan dolayı çamurluydu. Çok geçmeden Moşe ve Solya huzursuz oldular. Diğerleri gibi onlar da başka bir yere yerleşmek için sabırsızlanıyorlardı. Tel Aviv'de çok az yer vardı ve Kudüs hala çok tehlikeliydi. 10 gün sonra Moşe mültecilerin bir masada oturmuş insanlara bu mülteci kampıyla Kudüs arasındaki bir şehre gönderilmeleri için isim yazdırdıklarını fark etti. Moşe daha önce bu şehri hiç duymamıştı. Neden olmasın diye düşündü. Ramla denen bu yeri biz de deneyelim.